Ayrım 18, bölüm 14, 9. gün, Bergen, sayfa 194. DY-604'ün tekerlekleri saat tam 8.26'da Bergen'deki Flesland Havalimanı'nın ıslak asfaltına değdi. İniş öyle sertti ki Harry bir anda gözlerini açtı. "İyi uyudun mu?" diye sordu Katrin. Harry başını aşağı yukarı salladı, gözlerini ovuşturdu ve yağmurla ağaran güne baktı. "Uykunda konuşuyordun," dedi Katrin gülümseyerek. "Hım." Harry ne söylediğini sormak istemedi. Onun yerine rüyasında ne gördüğünü anımsamaya çalıştı. Raquel değildi. Gecelerdir onu bir kez olsun rüyasında görmemişti. Aklından çıkarmıştı onu. İkisi birlikte bunu başarmışlardı. Bergen'in düzlüklerine giden ve 2 hafta sonra Revurcen gölünde cesedi bulunan eski amiri ve akıl hocası Bien Möller'di rüyasında gördüğü. Oraya gitmek Möller'in kendi kararıydı. Tıpkı baş parmağı çıkan Zenon gibi artık hayatın yaşamaya değer olmadığını düşünüyordu çünkü. Gert Rafto da aynı fikre mi kapılmıştı? Yoksa hala orada bir yerlerde hayatta mıydı? "Yolcu salonundan geçerlerken Rafto'nun eski eşini aradım," dedi Katrin. "O da kızı bir daha polislerle görüştürmek ve eski yaraları deşmek istemiyormuş. Bir şey diyemedim. Ne de olsa o zamana ait raporlar yeter de artar bile." Terminalin dışındaki taksilerden birine bindiler. Camları döven yağmurun ve bir sağa bir sola dönen sileceklerin sesini bastırmak için sesini yükselterek "Eve dönmek güzel mi?" diye sordu Harry. Katrin umursamaz bir edayla omuz silkti. "Yağmurdan küçüklüğümden beri nefret ederim. Buraya Doğu Norveçlilerin seviştikleri kadar sık yağmur yağmadığını söyleyen Bergenlilerden de." Danmarks Plus meydanından geçtikten sonra Harry başını kaldırıp Ulrike'nin zirvesine baktı. Karla kaplıydı ve hareket halindeki teleferikleri görebiliyordu. Daha sonra Stor, Lungegevartsvann körfezinin yanında yılan gibi kıvrılan kaygan yollardan geçip nihayet şehre gelenleri sıkıcı yolun ardından hoş bir sürprizle karşılayan merkeze vardılar. Önünde liman bulunan Bregen binalarının yanındaki Sas Oteli'ne girdiler. Harry, Katrin'e ailesinin yanında kalıp kalmayacağını sordu. Katrin bir gecelik ziyaret için onlara zahmet vermek istemediğini, hatta buraya geldiğinden haberlerinin bile olmadığını söyledi. Odalarını tutup anahtarlarını aldılar. Asansörle çıkarken konuşmadılar. Katrin, asansörde oluşan sessizlikler üstü kapalı bir esprinin konusuymuş gibi Harry'e gülümsedi. Harry başını eğdi ve vücudunun yanlış sinyaller göndermemesini umdu. Ya da gerçek sinyaller. Asansörün kapıları nihayet açıldı ve Katrin'in kalçaları koridorda zarif adımlarla salındı. 5 dakika sonra lobide, dedi Harry. 6 dakika sonra otel lobisinde otururlarken programımız ne, diye sordu Harry. Katrin derin koltukta öne doğru kaydı ve deri kaplı ajandasını karıştırdı. Kıyafetini gri renkli şık bir takım elbiseyle değiştirdiğinden otelin iş insanlarından oluşan müşterilerine hemen ayak uydurmuştu. "Sen kayıp şahıslar ve şiddet suçları biriminin şefi olan Knut Müller Nielsen'le görüşüyorsun. Benimle gelmiyor musun? Gelirsem herkese selam verip laflamak zorunda kalırım ve bütün günüm boşa gider. Hatta kimseye benden bahsetmezsen daha iyi olur. Uğramadım diye alınırlar şimdi. Ben Rafto'yu son gören tanıkla konuşmak için Öyjord Versen'e gideceğim." Orası nerede?" "Rıhtımın orada. Bu tanık onu arabasından inip Nordnes Parkı'na giderken görmüş. Arabayı daha sonra kimse almaya gelmemiş. Bölge didik didik aranmış ama bir şey bulunamamış." "Sonra ne yapacağız?" Harry baş ve orta parmağını çenesinde gezdirirken "keşke otelden çıkmadan tıraş olsaydım" diye geçirdi aklından. "Sonra sen soruşturmada yer alan ve hala merkezde çalışan dedektiflere eski raporları inceleyeceksin. Bilgi edinip olaya farklı bir açıdan bakmaya çalışacaksın." "Olmaz," dedi Harry. Katrin başını ajandadan kaldırdı. "Dedektifler muhtemelen o zaman vardıkları sonuç neyse sadece onu savunacak," diye açıkladı Harry. "Raporları Oslo'da sessiz sakin bir yerde okusam daha iyi olur. Buradaki vaktimi Gert Rafto'yu daha iyi tanımak için harcayacağım. Eşyalarını görebileceğimiz bir yer var mı?" Katrin başını iki yana salladı. "Ailesi sahip olduğu her şeyi Kurtuluş Ordusu'na bağışlamış. Zaten çok bir şey yokmuş. Birkaç mobilya ve giysi." "Peki yaşadığı ya da kaldığı yer?" "Boşandıktan sonra Sandviken'de bir apartman dairesinde yalnız yaşamış. Ama ev yıllar önce satılmış." "Çocukluğunu geçirdiği bir ev. Hala ailesine ait bir kır evi ya da yazlık falan yok mu?" Katrin duraksadı. "Raporlarda Fecre'de Finnoy Adası'ndaki polis yazlıklarında küçük bir kulübeden bahsediliyor. Böyle vakalarda bu evler genellikle aileye kalır. O yüzden belki gidip görebiliriz. Rafto'nun eşinin numarası bende var. Telefon açıp sorarım." "Polisle konuşmadığını söylemiştin." Katrin sinsice sırıtıp göz kırptı. Harry'nin resepsiyondan ödünç aldığı şemsiye daha rıhtımdaki balık pazarı Fisketorget'e varmadan kuvvetli rüzgara dayanamayıp ters yüz oldu. Harry başını eğerek emniyet binasının kapısına koşarken harap olmuş bir yarasaya dönmüştü. Harry danışmada dikilip amir Krutmüsser Müller Lindsey'i beklerken Katrin aradı ve Finnoy'daki kulübenin hala Rafton'un ailesine ait olduğunu söyledi. Ama karısı olaydan sonra oraya adım atmamış. Dediğine göre kızı da aynı şekilde. O zaman gidelim dedi Harry. Saat bir gibi dönmüş olurum. Tamam. Ben de bize bir tekne ayarlayayım. Zakaria iskelesinde buluşalım. Gülen gözleri ve tenis raketi kadar büyük elleriyle Knut Müller Nielsen mutlu bir oyuncak ayı yandırıyordu. Elleri başının arkasındaydı ve masasındaki yüksek kağıt yığınları onu kara saplanmış gibi gösteriyordu. Rafto. Dedi Müller Nielsen. Bergen'e doğru Norveçlilerin seviştiği kadar sık yağmur yağmadığını söyledikten sonra. Görünüşe göre polisleriniz sizi terk etmeye meyilli, dedi Harry, kucağındaki raporların arasından çıkan Gert Rafton'un fotoğrafını göstererek. Oh, öyle mi diyorsun, diye sordu Müller. Odanın kağıtta dolu olmayan bir köşesinde kendisine arkası çıtalı bir sandalye bulan Harry'e bakarak. Bjarn Möller, dedi Harry. Müller Nielsen doğru dedi ama tereddütü onu ele verdi. Flöyen'de ortadan kaybolan polis memuru, dedi Harry. Tabii ya, Müller Nielsen alnına bir şaplak attı. Trajik bir olaydı. Burada çok kısa bir süre kaldığı için bir şey yapamamıştım. Kayboldu sanılıyordu değil mi? Öyle olmuştu, dedi Harry. Pencereden bakarken Bjarn Möller'in idealizmden yozlaşmaya uzanan yolunu geçirdi aklından. Başkalarının hiçbir zaman bilemeyeceği iyi niyetli davranışlarını ve trajik hatalarını düşündü. Bana Gert Rafto ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Müller Nielsen'in Rafto'yu tarif edişini duyunca benim Bergen'deki ruh ikizim, dedi içinden Harry. Alkole sağlıksız ölçüde düşkünlüğü, zor mizacı, yalnızlığı sevmesi, güvenilmezliği, kuşku verici ahlak anlayışı ve kara lekelerle dolu sicili. Ama analiz ve sezgi konusunda sıra dışı güçleri vardı, dedi Müller Nielsen. Tabii bir de demir kadar sağlam iradesi. İçinde onu harekete geçiren bir şey vardı. Nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Rafto uçlarda yaşayan birisiydi. Tabii başına gelenleri söylememe gerek bile yok. Ne geldi, diye sordu Harry. Kağıt yığınlarının arasında bir kül tablası dikkatini çekti. Rafto şiddete meyilliydi. Onu Hetland kaybolmadan önce Rafto'nun onun dairesinde görüldüğünü biliyoruz. Hetland belki de Layla Asen'in katilinin kimliğini açığa çıkaracak bir şeyler biliyordu. Kadından hemen sonra Rafto da kayıplara karıştı. İntihar edip boğulmuş olması uzak bir ihtimal değil. Her neyse, sonuçta geniş çaplı bir soruşturma yapmak için herhangi bir neden göremedik. Yurt dışına kaçmış olamaz mı? Müller Nielsen gülümsedi ve başını hayır der gibi salladı. Neden? Çünkü bu dosyada zanlıyı yakından tanıma avantajına sahiptik. İstediyse Bergen'den gitmiş olabilir tabii ama kaçacak türden bir insan değildi. Bu kadar basit. Hiçbir yakını ya da dostu onun yaşadığına dair bir işaret bildirmedi mi? Müller Nielsen yine başını salladı. Anne babası yaşamıyor, pek arkadaşı da yoktu. Eski karısıyla arası iyi değildi. O yüzden onunla bile zar zor iletişim kurduk. Peki ya kızı? Kızıyla yakınlardı. Akıllı, hoş bir kızdı. Yetiştiği ortama bakılırsa kendini çok iyi yetiştirdi tabii. Harry bunun herkesçe bilinen bir gerçek olduğu imasını fark etti. Çok iyi yetiştirdi tabii. Çoğu şey hakkında çok şey bilmeniz gereken küçük polis merkezlerine has bir kalıptı bu. Rafton'un Finnoy'da bir yazlığı varmış, doğru mu? Diye sordu Harry. Evet, orası inzivaya çekilmek için çok uygun bir yerdi. Düşünüp taşınmak, sonra da... Müller Nielsen koca ellerinden biriyle boğazını tutar gibi bir hareket yaptı. Orayı da aradık. Köpeklerle tüm adayı dolaştık. Suyu bile taradık. Bir şey çıkmadı. Ben de oraya bir baksam iyi olacak. Görecek pek bir şey yok. Demir Rafton'un kulübesinin tam karşısında bizim de kulübemiz var. Rafton'unki ne yazık ki harap halde. Karısının orayı elden çıkarmamış olması çok yazık. Oraya bir kere bile gitmedi. Müller Nielsen saate göz attı. Benim bir toplantım var ama dosyaya bakan kıdemli polislerden biri seninle raporları inceleyebilir. Gerek yok, dedi Harry kucağında duran resme bakarak. Nedense fotoğraftaki yüz bir anda yakın zaman önce gördüğü bir yüz gibi geldi. Onu daha farklı bir kılıkta mı görmüştü? Caddede yürürken yanından mı geçmişti? Yoksa hayatında fark edilmeyecek kadar küçük yer kaplamış biri miydi? Sophie's Gate'de sinsice dolanan trafik polislerinden ya da Vinmopol'deki çalışanlardan biri olabilir miydi? Dipnot. Vinmopol. Norveç'te devlet tarafından işletilen içki mağazaları zinciri. Bulamayınca pes etti. Demek ona Gert demiyordunuz. Efendim anlamadım, dedi Müller Nielsen. Ondan Demir Rafto diye bahsediyorsunuz. Gert adını kullanmıyor muydunuz yani? Müller Nielsen Harry'e şüpheli bir bakış attı. Gülmek istedi ancak yüzünde buruk bir gülümseme belirebildi. Hayır, ona herhalde bir kez bile Gert dememişizdir. Anladım. Yardımınız için sağ olun. Harry binadan ayrılmak üzereyken Müller Nielsen arkasından seslendi. Amir koridorun ucundaki odanın kapısında dikiliyordu. Kelimeleri duvarların arasında kısa bir an için yankılandı. Rafta da ona gertlememizden hoşlanmazdı bence. Harry emniyet binasının dışında durup rüzgar ve yağmurda iki büklüm yürümeye çalışan insanlara baktı. İçindeki his geçmiyordu. Bir şey ya da biri burada hemen yakınında görünür haldeydi. Keşke her şeyi doğru bir sırada ve doğru bir ışıkta görebilseydi. Katrin konuştukları gibi Harry ile iskelede buluştu. Bunu bir arkadaşımdan ödünç aldım dedi 6 metrelik tekneyi iskelenin dar ağzından çıkarırken. Nordnes Yarımadası'nın çevresinden dolaşırlarken Harry bir ses duyup arkasını döndü ve bir totem direği gözüne çarptı. Ahşap yüzler ağızlarını ardına kadar açıp boğuk bir sesle ona bağırıyordu sanki. Soğuk ve kuvvetli bir rüzgar teknenin üzerine süpürdü. Akvaryumdaki fokların sesi dedi Katrin. Harry montuna sıkıca sarındı. Finnoy ufacık bir adaydı. Fundalıklar dışında yağmurun vurduğu toprakta tek bir bitki yetişmese de Katrin'in tekneyi ustaca bağladığı bir iskelesi vardı en azından. Oyuncak çocuk evi boyutunda topu topu 60 ahşap kulübeden oluşan yerleşim bölgesi Harry'e Soweto'da gördüğü madenci barakalarını hatırlattı. Katrin, Harry'i ahşap kulübelerin arasında uzanan çakıl taşı bir yola götürdü. Az sonra içlerinden birine doğru yürüdüler. Duvarlarındaki boya döküldüğü için diğerlerinin arasında hemen fark edilen bir kulübeydi. Camlarından biri çatlaktı. Katrin ayaklarının ucunda yükselerek kapının yukarısındaki duvar lambasını tuttu ve vidalarını söktü. Kubbe biçimli kapağı çevirdi ve gıcırdayan bir metal sesiyle lambanın içinden ölü böceklerle bir de anahtar düştü. Katrin anahtarı havada yakaladı. Eski karısı beni sevdi dedi Katrin anahtarı kapıya yerleştirirken. Kulübenin içi küf ve ıslak odun kokuyordu. Harry karanlığa baktı. Bir düğmeye basıldığını işitti ve ışık yandı. Kadın evi kullanmıyor ama elektrik hala var dedi Harry. Ortak kullanım dedi Katrin etrafa yavaşça göz gezdirirken. Emniyet ödüyor. Kulübe 25 metrekare kadardı ve bir oturma odası, bir mutfak ve bir yatak odasından oluşuyordu. Tezgahın ve oturma odasındaki masanın üstü boş bira şişeleriyle doluydu. Duvarlara hiçbir şey asılmamıştı. Ne denizliklerde süs eşyası ne de kitaplıklarda tek bir kitap vardı. Bir de kiler var dedi Katrin yerdeki bir kapağı işaret ederek. Burası artık senin alanın. Ne yapıyoruz şimdi? Arıyoruz dedi Harry. Neyi arıyoruz? Düşüneceğimiz son şey bu olsun. Neden? Çünkü belirli bir şeyi ararken daha önemli olan başka bir şeyi kaçırman kolaylaşır. Zihnini boşalt. Onu gördüğün zaman neyi aradığını anlayacaksın. Katrin abartılı bir yavaşlıkla tamam dedi. Sen bu taraftan başla dedi Harry. Yerdeki kapağa doğru yürüdü ve kapağa takılı demir halkayı yukarı çekti. Kapak açılınca karanlığa inen daracık bir merdiven belirdi. Aşağı inmekte tereddüt ettiğini Katrin'in görmediğini umdu. Harry toprak ve çürük tahta kokan rutubetli karanlığa inerken yüzünde uzun zaman önce ölmüş örümceklerin ördüğü kuru ağlar takıldı. Kilerin tamamı yer altındaydı. Merdivenin başında bir düğme bulup bastı ama hiçbir şey olmadı. Görebildiği tek ışık yan duvarın dibindeki bir buzdolabının tepesinde yanan küçük kırmızı lambaydı. Cep fenerini açınca ışık konisi bir depo kapağının üzerine vurdu. Kapağı açarken menteşeler gıcırdadı. İçi marangozluk aletleriyle dolu bir bölmeydi burası. Bu aletlerin faydalı şeyler yapma hevesine sahip bir adama ait olduğunu düşündü Harry. Katilleri yakalamanın dışında. Ne var ki aletler pek kullanılmışa benzemiyordu. Belki de en sonunda bu işlerde iyi olmadığını, bir şeyleri yapmakta değil çözmekte usta olduğunu düşünüp pes etmişti Rafto. Harry ani bir sesle arkasını döndü. Buzdolabı termostatının pervanesinin çalışmaya başladığını görünce rahat bir nefes aldı. İkinci bölmeye gitti. Buradaki şeylerin üzerine bir kilim serilmişti. Kilimi kaldırınca burnuna keskin bir küf ve pas kokusu doldu. Fenerin ışığı, çürümeye yüz tutmuş bir plaj şemsiyesi, plastik bir masa, bir yığın buzdolabı çekmecesi, rengi solmuş plastik sandalyeler ve bir kroket setini aydınlatıyordu. Kilerde başka da bir şey yoktu. Katrin'in üst katı didik didik aradığını duyabiliyordu. Bölmenin kapağını kapatırken çekmecelerden birinin kilidini kaldırdığı sırada yere düşüp kapağın kapanmasını engellediğini fark etti. Çekmeceyi ayağıyla geri itmek üzereydi ki durup baktı. Fenerden yayılan ışıkta yanda yazılan kabartmalı harfleri gördü. Electrolux. Termostatı uğuldayan buzdolabının olduğu duvara doğru yürüdü. Markası Electrolux'tü. Sapından tutup çektiğinde kapak yerinden bile kıpırdamadı. Sapın altındaki kilidi görünce buzdolabının basit bir asma kilitle kilitlendiğini fark etti. Levyeyi almak için alet deposuna gitti. Döndüğünde Katrin merdivenden iniyordu. Yukarıda bir şey yok dedi. Bence artık gidelim. Sen ne yapıyorsun? Kırıp açma işi dedi Harry. Levyenin ucunu buzdolabının kapağındaki kilidin hemen üzerine yerleştirerek. Levyenin diğer ucunu tüm ağırlığıyla itti. Kilit açılmadı. Tutuşunu ayarladı, bir bacağıyla merdivenden destek aldı ve tekrar itti. Lanet! Kapak kuru bir patlama sesiyle açılırken Harry paldır küldür yere düştü. Fenerin tuğla zemine düşüşünü ve vücuduna buzdan bir nefes gibi çarpan soğuğu hissetti. Arkasına düşen feneri el yordamıyla bulmaya çalışırken Katrin'in sesini duydu. İnsanın içine işleyen, kulağa kahkaha gibi gelen histerik hıçkırıklara dönüşen derinden sert bir çığlıktı. Nefeslenmek için 2 saniye durduktan sonra Katrin aynı çığlığı bir daha attı. Bu defa doğum sancısı çeken bir kadının acısını yansıtan, düzenli, törensel bir ezgi gibiydi sesi. Bu arada Harry göreceğini görmüş ve Katrin'in niye böyle bağırdığını anlamıştı. Bağırıyordu. Çünkü 12 yıldan sonra dondurucu hala kusursuz biçimde çalışıyordu ve lambası buzdolabının içine tıkıştırılan, kolları önde, dizleri bükülü ve başı bir yana eğilmiş şeyi açığa çıkarıyordu. Bedenin tamamı buz kristalleriyle kaplıydı. Sanki üzerinde beyaz bir mantar tabakası bitmiş gibiydi. Çarpık şekli Katrin'in çığlıklarının adeta görsel bir temsiliydi. Harry'nin midesini bulandıran şey de bu değildi ama. Buzdolabının kapağı açıldıktan saniyeler sonra ceset öne doğru düştü. Alnı kapağın kenarına vurdu ve yüzünden savrulan buz kristalleri kilerin zeminine yağdı. Harry cesedin onlara sırıtan Gert Rafto olduğunu ancak o zaman anlayabildi. Rafto'nun yüzündeki sırıtma bir içeriden bir dışarıdan kaba ve ota benzer bir iple zigzag çizerek dikilen dudaklarıyla oluşmamıştı. Sırıtma ancak oraya çakılmış olabilecek çivilerin başlarından itibaren siyah bir çizgi halinde çene hizasını boydan boya geçerek yanaklara doğru ilerliyordu. Harry'nin asıl dikkatini çeken Rafto'nun burnu oldu. Ağzına kadar gelen kusmu güç bela geri iterek baktı. Bunu yapmak için önce burun kemiği ve kıkırdak çıkarılmış olmalıydı. Buzdolabının soğuğu havucun tüm rengini alıp götürmüştü. Önünde tam bir kardan adam vardı. Ayrım sonu sayfa 204. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Bergen. Bergen. Flesland. Flesland. Wurtjen. Revurtjen. Björn Müller. Bjarnemøller. Zenon. Zenon. Danmarksplas. Danmarksplass. Ulriken. Ulriken. Stor Lunge Gertsvan. Store Lunge Gertsvan. Brigen. Bryggen. Öjordsvein. Öjordsvein. Nordnes. Nordnes. Sandviken. Sandviken. Fedje. Fedje. Finøy. Finøy. Fisketorget. Fisketorget. Knut Müller Nilsen. Knut Müller Nilsen. Onni Hetland. Onni Hetland. Laila Asen. Laila Asen. Soweto. Soweto. Electrolux. Electrolux.